Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Azer 1400, Hicri Kameri 15 Cemadülevvel 1443 ve Miladi Takvim'le 20 Aralık 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, Nur'a giden yol ve Nehcul Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tuğamiral Seyyari, deniz donanmasının İran milletinin izzeti ve gücü olduğunu söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan için İnsani Emanet Fonu kurulması kararını kabul etti. İran, önümüzdeki aylarda korona aşısı ihraç edecek. Siyonist İsrail'e siber saldırı düzenlendi. Mısır'da İhvan lideri İzzet'e Hamas adına casusluk davasında müebbet hapis kararı çıktı. Ukrayna, nükleer cephaneliğin götürülmesinden dolayı tazminat talebinde bulundu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Ordu Deniz Donanması'nın İran halkı ve İslam inkılabının izzeti ve gücü olduğunu söyledi. Elven gemisinin deniz donanmasına katılması merasiminde konuşan Seyyari, sınırlar dışındaki otoritenin, ulusal otoritenin bir tezahürü olduğuna dikkat çekerek, bugün Elven'de Suriye yeniden modernize edildi ve Akdeniz sularında görev yapmaya hazır durumdadır, dedi. Tuğamiral Seyyari, bu bölge gençliğinin deniz teçhizatı alanında kendi kendine yeterlilik yaratma kabiliyeti, silahlı kuvvetler yüksek komutanlığının güven ve itimadı ile sağlanmıştır, dedi. İran'da destroyer üretim hattının başladığını ve Cemaran, Demaven, Sehent, Dena, Taftan askeri gemilerin yanı sıra Pekan, Darfeş, Cevşen, Siper gibi denizaltılarında varlığına değinen Seyyari, donanma Babül Mendeb Boğazı, Aden Körfezi, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ve hatta daha uzaklarda iktisadi güvenliği sağladı, dedi. İran Ordu Koordinatör Yardımcısı yaklaşık 5000 İran tanker ve ticaret gemisinin donanmayla birlikte açık sularda refakat edildiğini belirterek, donanma artık marjinal bir güç değil, derinliklerde güvenlik sağlıyor, dedi.
Öte yandan İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, Elbent Desyorer'i yakında birleşik bir görev olan ilk uzun okyanus görevine gönderilecek, dedi. Deniz Kuvvetleri halkla ilişkilere göre, Tuğamiral Şehram İrani dün 4 denizaltının donanmaya ilhakıyla ilgili merasimde yaptığı konuşmada Elvent Desroyer kombine tatbikata katılacak, belirli bir zamanda yetenek, yetki ve mesafe ile ülkeye dönecek, dedi. Tuamiral İrani ayrıca şöyle dedi. Bu operasyon İran İslam Cumhuriyeti askeri gemi tersanelerinde teknik ve endüstriyel ekibine odaklanan bir gelişmedir. Bu bilgi tabanlı şirketlerin en son teknolojide kalma ve ekipmanı güncel tutma kapasitesini en üst düzeye çıkartanın ispatıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca ülkenin araştırmacıları ve yetenekli deniz personelinin gerçek bilim alanında kullanıldığını ve savaş alanında da kullanılabileceğini söyledi. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani katıldığı törenle dün 4 adet denizaltısı İran donanmasına katıldı.
İran Yargısı Uluslararası İşler Yardımcısı Kazım Garibabadi, General Kasım Süleymani ve arkadaşlarına yönelik terörist saldırıyı soruşturma ortak komitesinin ikinci tur müzakereleri Tahran'da yapılacak dedi. Kazım Garibabadi şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Ortak Komitesi arasında şehit Kasım Süleymani ve çevresine yönelik terör saldırısının soruşturulmasına ilişkin ikinci tur müzakereler bu hafta Salı ve Çarşamba günleri Tahran'da yapılacak. İki günlük bu toplantıda İran ve Irak'tan üst düzey yargı heyetleri, iki ülkedeki soruşturmaların son sonuçları da dahil olmak üzere şehit Kasım Süleymani ve arkadaşlarının öldürmesi davasındaki meseleleri ele alacaklar. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis ve 8 yakın arkadaşı Ocak 2020'de Amerikan terörist güçlerinin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği füze saldırısında şehit edildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Suriye'de mahkum değişimi sürecini açıkladı. Hatipzade İran ve Suriye ile Rusya'nın da işbirliğiyle Uluslararası Kızılhaç Komitesi gözetiminde dün Suriye tarafı ve muhaliflerden toplam 10 kişi serbest bırakıldı dedi. Hatipzade konuyla ilgili şöyle dedi. Astana sürecindeki 3 garantör ülkeden biri olan İran İslam Cumhuriyeti, Doğu Halep'te yer alan Ebu Ezzend'in geçidinde son zamanlarda gerçekleştirilen başarılı tutuklu değişiminden memnuniyet duyuyoruz. Bu insani yardımın sürdürülmesinden yanayız. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu operasyon 17 Aralık'ta gerçekleştirildi. Suriye ve muhalefet taraflarından toplam 10 kişi serbest bırakıldı dedi. Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin gelecekte daha fazla tutuklu takası operasyonlarını koordine etmek ve kolaylaştırmak için çaba göstermek istediğini de söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Astana sürecinin garantörleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Suriye Kızılayı ve Suriye tarafları ile işbirliği yaparak karşılıklı operasyonların sayısını arttırmak ve güven inşasını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz dedi.
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlar Konseyi 17. Olağanüstü toplantısında Afganistan'a insani yardımın kanalize edilmesi amacıyla İslam Kalkınma Bankası bünyesinde insani emanet fonu kurulması kararına varıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü toplantısında Afganistan'daki insani durumla ilişkin ortak karar ve İslamabad Deklarasyonu oy birliğiyle kabul edildi. Kararda Afganistan'a insani yardımın kanalize edilmesi amacıyla İslam Kalkınma Bankası bünyesinde insani emanet fonu kurulması kabul edilirken İslam Kalkınma Bankası'ndan söz konusu yardım fonu gelecek yılın ilk çeyreğine kadar oluşturması talep edildi. Kararda Afganistan'a mali ve insani yardım akışını yeniden başlatmak için finans ve bankacılık kanallarının önündeki engellerin kaldırılması adına ilgili Birleşmiş Milletler kurumlarıyla bir sürecin başlatılması kabul edildi. Afganistan'a aşı ve tıbbi tedarik sağlanması için Dünya Sağlık Örgütü ile iletişime geçilmesi vurgulanan kararda Afganistan'a başta El-Kaide, DAEŞ ve unsurları olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı somut adımlar atması çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü toplantısında ayrıca ırkçı İsrail'in Filistin topraklarını sömürgeleştirmek için yürüttüğü yasa dışı faaliyetlerin kınandığı İslamabad Deklarasyonu'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere uluslararası toplum İsrail'in ihlalleri sebebiyle sorumlu tutmaya ve bu ülkeye karşı yaptırımlar dahil olmak üzere gerekli önlemleri almaya çağrıldı. Deklarasyonda terör rejimi İsrail'in işgal yetkililerinin Mescid-i Aksa'ya tekrarlanan saldırıları ve dayanıksız dini bahaneler kullanarak buradaki tarihi ve yasal statüyü değiştirmeye yönelik girişimleri kınandı.
Uluslararası Müslüman Üniversite Profesörleri Derneği'nin halkla ilişkilerine göre dernek bugün çok sayıda profesör ve şahsiyetin katılımıyla İran-Türkiye kültürel ilişkileri konulu özel bir oturum düzenleyecek. Oturuma Tahran Üniversitesi'nden Türkiye Çalışmaları Bölümü Başkanı Dr. Rıza Dehkani, Ankara İran Araştırmaları Derneği kurucusu ve yöneticisi Kaan Dilek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki eski kültür danışmanı Ferhat Palizder, Doktor Seyit Asadullah Ehteri gibi isimler katılacak.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı önümüzdeki aylarda yerli korona aşısı üreticileri İran'ın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bu aşıları dünyaya da ihraç edecekler dedi. Yunus Penahi İran'da korona aşısının endüstriyel üretim imkanı ile ilgili olarak şöyle dedi. Bazı aşı üreticileri iyi sonuçlar elde etti ve seri üretim ihtimali de her an başlayabilir. Bu da iç ihtiyacı karşılamanın yanı sıra ihraç etme imkanını da beraberinde getirir. Penahi yaptırımlardan dolayı elde edemediğimiz teçhizatların ülke içinde yapımının öncelikli siyaset olarak devam ettiğini belirterek, İran korona aşıları ihracat alanında aktif hale getirilirse bu ekipmanın üretimi için ekonomik gerekçe sağlanacaktır dedi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı ayrıca şu anda 6 İran korona aşısı kullanım için onay aldı dedi. İran'da düne kadar 112.819.927 doz korona aşısı enjekte edildi.
Türkiye'de son 24 saatte 349.193 COVID-19 testi yapıldı. 16.910 kişinin testi pozitif çıktı. 171 kişi yaşamını yitirdi. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen COVID-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip salgın şartlarını hızla aşmaktır. Bu arada Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %82.43, birinci doz aşı yapılanların oranı %91.28 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Cumhurbaşkanı, vatandaşımın faizlerle sömürülmesine izin vermeyeceğim dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, halkın satın alma gücünü azaltan yüksek faiz oranlarını ve enflasyonu düşürme sözü verdi. İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika zirvesinde er ya da geç ben iktidara geldiğimde enflasyonu %4'e indirdiğim gibi yine enflasyonu düşüreceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı pazar günü bir video mesajında vatandaşlarımın halkımın faiz oranlarında sömürülmesine izin vermeyeceğim. İnşallah bir an önce enflasyon düşer dedi. Türk lirası Kasım ayının başından bu yana Amerikan doları karşısında %40'a yakın değer kaybetti ve liranın daha da değer kaybetmesi endişesi devam ediyor.
Rusya Suriye'deki çatışmalar sırasında Rus Pantsir S-1 kısa menzilli hava savunma sistemlerinin 40'tan fazla Türk Bayraktar SİHA ve ANKA İHA'larını imha ettiğini duyurdu. Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'na ait insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin yapım ve geliştirme dairesi başkanı Alexander Novikov, Vesti Nedeli programında yaptığı açıklamalarda Suriye'ye ait Rus yapımı hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye ait silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının yüksek irtifa ve iniş kalkışları dahil tüm uçuşlarını ve hareketlerini kontrol ettiğini söyledi. Novikov'a göre İdlib bölgesinde askeri personel 3 Bayraktar İHA'sının tüm hareketleri gözlemleniyor. Novikov, Rus kısa menzilli Pantsir S hava savunma sistemlerinin Suriye ve Libya'da 40'tan fazla Türk Bayraktar ve ANKA'yı düşürdüğünü söyledi. Rusya, Suriye'ye 36 adet Pantsir S-1 uçak savar füzesi ve top sistemi tedarik etti. Daha önce de Rus basını defalarca düşürülmüş Bayraktar ve ANKA İHA'larının görüntülerini yayınlamıştı.
Amerikan işgali güçleri Hasdaki kırsalındaki yasa dışı askeri üslerinde bulunan güçlerini desteklemek için yasa dışı Elvelid geçidinden lojistik malzeme ve teçhizat yüklü bir konvoyu Suriye'ye geçirdi. Yarubiye kırsalından yerel kaynaklar Sanamu haberine yaptığı açıklamada kapalı konteynerler, termokingleri ve çok sayıda tanker yüklü kamyonlar da dahil olmak üzere 27 araçtan oluşan bir konvoyun Demokratik Suriye güçleri militanlarının korumasıyla Kuzey Irak'tan yasa dışı Elvelid geçidinden Haseke kırsalındaki yasa dışı üslerine doğru geçirdiğini belirtti. Amerikan terör güçlerinin bu girişimi Suriye egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal etmek manasına geliyor. Son aylarda Amerika, petrol ve diğer Suriye doğal kaynaklarını çalmak ve yağmalamak için ülkedeki yasa dışı varlığını güçlendirmek amacıyla silah, askeri teçhizat ve lojistik taşıyan binlerce kamyonun yasa dışı geçişler yoluyla Suriye'ye giriş yaptırdı.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi olan Meta, kendi platformlarının 7 farklı siber casus şirketi tarafından içerisinde muhalifler, gazeteciler, aktivistler gibi çeşitli kişilere yönelik çevrim içi saldırılar düzenlemek için kullanıldığını açıkladığı bir raporu yayınladı. Meta yayınladığı raporda Facebook ve Instagram platformlarında izleme şirketleri tarafından hedeflerini gözlemlemek ve hedeflerini avlamak için açılan 1500 hesabın topluluk standartları ve hizmet şartlarını ihlal etmesi nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Meta'nın yasakladığı şirketlerden 4'ünün Siyonist İsrail'de bulunması dikkat çekti. Daha önce de ırkçı rejim casus yazılımı Pegasus'un da WhatsApp üzerinden binlerce kişiyi hedef aldığı ortaya çıkmıştı.
2000 yılından beri 2000 Filistinli çocuk terör rejimi İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Uluslararası Filistinli Çocukları Savunma Derneği Direktörü Halid Kezmer, dün yaptığı açıklamada 2014'te 50 günlük savaşın 2021'e kadar en fazla Filistinli çocuğun şehit edildiği yıl olduğunu söyledi.
Pakistan halkı bazı Arap ülkelerinin terör rejimi İsrail'e ilişkileri kurma eylemlerini ve bu rejimin Filistin halkına karşı işlediği cinayetleri protesto etti. Pakistanlı gösteriler ayrıca ırkçı İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik son tehdidini ve İran nükleer anlaşmasını sabote etmesini de kınadılar.
Haber kaynakları pazar gecesi Yemen ordusu ve halk komitelerinin Suudi Arabistan'ın güneyinde füze ve insansız hava araçları operasyonları başlattığını bildirdi. Fars haber ajansına göre haber kaynakları operasyonun ardından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis, Meşrit ve Cizan bölgelerinde çok güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Mısır yargısı Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkan Vekili Mahmut İzzet'i müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mısır haber ajansı MENA'nın haberine göre kamuoyunda Hamas adına casusluk olarak bilinen davanın duruşması Kahire Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme davada İzzet'e müebbet hapis cezası verdi.
Nijerya İslami Hareketi'nin lideri Zarya katliamının 6. yıl dönümünde hükümeti eleştirdi ve insanları daha iyi bir gelecek için çalışmaya çağırdı. 13 Aralık 2015'te Nijerya ordusu ve polisi Zarya'da bir Hüseyini'ye vahşice saldırmış ve Nijerya İslami Hareket lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin 3 çocuğu da dahil olmak üzere yüzlerce kişiyi şehit etmişti.
Ve son haberimiz, Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ülkenin 1994 yılında kandırıldığını ve Rusya'nın Ukrayna topraklarından nükleer silahlara el koyduğunu ve Rusya'ya götürdüğünü iddia etti. Novosti Haber Ajansı'na göre Alexander Danilov bir televizyon programında Kiev makamlarının Rusya'ya nükleer cephanelini götürdüğü için tazminat talebinde bulunduklarını söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya'nın Amerika ve NATO'ya önerdiği güvenlik belgesi etrafında. Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü Rusya'nın Amerika ve NATO'ya önerdiği belge taslağını ve güvenlik teminatlarını yayımladı. Tasarıya göre Rusya karşılıklı olarak tehdit oluşturabilecek koşullara sebebiyet vermemeliler. İki taraf ayrıca orta ve kısa menzilli füzeleri birbirlerinin topraklarına hedef alabilecek mekanlara yerleştirmemelerini taahhüt edeceklerdir. Moskova ayrıca anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve güç kullanımından kaçınılması için bir anlaşma da önerdi. Rusya, NATO ile bir iletişim hattı kurmak istiyor ve askeri tatbikatlar ve hareketler hakkında düzenli bilgi alışverişi bulunmayı da istedi. Bu taslakta yer alan bir diğer önemli nokta ise Rusya'nın NATO üyesi devletlerin Ukrayna'nın NATO'ya katılmamasını ve bu ittifakın daha da genişletilmemesini taahhüt etmesini istedi ve bu askeri örgütün Ukrayna, Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da herhangi bir askeri faaliyette bulunmamasını taahhüt etmesini de istedi. Rusya ile NATO arasında Ukrayna üzerinden yaşanan gerilimin tavan yaptığı ve Amerika'nın başını çektiği NATO Batılı askeri örgütün Rusya'yı sürekli tehdit ettiği bir dönemde Moskova'nın bu taslağı yayınlaması özel bir anlam taşıyor. Aslında Kremlin iki taraf arasındaki derin ihtilafları çözmek ve aynı zamanda NATO'yu doğuya doğru genişlememeye teşvik ederek ve Rusya etrafındaki ülkelerin üyeliğini aramamasını isteyerek Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit oluşturacak durumu diyaloglar yoluyla çözülmesini istedi. Aslında Moskova sürekli bu durumun kabul edilemez ve kırmızı çizgileri olduğunu belirterek ciddi uyarılarda bulundu. Rus politikacı ve senatör Alexei Pushkov bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulundu. Ukrayna, Rusya sınırında NATO güçlerinin varlığı ve NATO ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliğinin genişletilmesi Rusya ile bir savaş başlatmaya hazırlık anlamına gelir. NATO, Rusya'yı askeri olarak tehdit etmek niyetinde değilse neden Ukrayna'yı kendi bünyesine dahil etmek istiyor ki?
Hali hazırda Ukrayna NATO'nun özel ortağıdır ve Amerika bu ülkeyi bir an önce NATO'ya üye yapmaya çalışıyor. Görünen o ki Rusların bu taslağı yayınlayarak Amerika ve NATO ile ikili gerilimlerin çözülmesine yönelik ultimatum tavrını gözler önüne sermek istiyor. Sonuçta Doğu Avrupa'da özellikle de Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma veya savaş çıkması durumunda Batı ile olan tartışmayı da noktalamak ve son sözünü ortaya koymak istiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan teklifler genellikle güven inşa etmek için çeşitli maddeler içermekte ve herhangi bir yanlış anlama ve yanlış uygulamadan kaçınmak için iki taraf arasında iletişim kurma olasılığından bahsediyor. NATO'nun Avrupa'daki stratejileri ve eylemleri Washington'a bağlı olduğu için bu taslakta Washington'a da belirli öneriler yapılmıştı. Örneğin bu taslak Amerika ve Rusya uçak gemilerinin birbirlerinin sahasına gönderilmemesini istemiştir. Bu bağlamda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımsız devletler birliği ülkelerinde askeri üsler kurmama ve askeri altyapılarını kullanmama taahhüdünde bulunmasını teklif etmiştir. Moskova'ya göre Rusya'nın ulusal güvenliği için gerçek bir tehdit olan şartlar mantıklıdır. Taslakta Rusya ve Amerika'nın tehlikeli askeri deniz hava askeri faaliyetlerini önleyecek mekanizmalar üzerinde çalışılacağı vurgulanırken Moskova'nın Washington'u karşılıklı güvenliği etkilememek için eşit güvenlikte bulunmayı çağırdığı da belirtildi. Rusya'nın NATO ve Amerika ile güvenlik anlaşmalarına ilişkin bir taslak belge yayınlama konusundaki iyi niyetine rağmen tutumlarına ve eylemlerine bakıldığında ne Washington'un ne de NATO'nun Moskova ile uzlaşma niyetinde olmadığı ve tam tersine varlıklarının hızla arttığını öngördüklerini söylemek mümkün. Doğu Avrupa'da ve Ukrayna ile askeri ve silah ilişkilerinin benzeri görülmemiş şekilde güçlendirilmesi ve Kiev ile ortak tatbikatlar Rusya'ya karşı koymayı amaçladığı da aşikardır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejim İsrail'in Filistinlere karşı saldırganlıklarını yoğunlaştırmasının boyutları etrafında. Bugünlerde Siyonist rejim İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki vahşice saldırıları yeni boyutlar kazandı. Filistin Kızılay Cemiyeti Cuma akşamı yaptığı açıklamada Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Siyonist yerleşimciler ve Siyonist militanlar tarafından düzenlenen saldırıda en az 154 Filistinlinin yaralandığını ve Siyonist askerlerin şiddetli bir şekilde protesto gösterilerini ve protestocuları bastırdığını duyurdu. Temel olarak bu barbar saldırıların tırmanmasının nedenleri önem taşımakta ve çeşitli boyutlarıyla incelenmeye değerdir. Uluslararası kurum ve kuruluşların bu konudaki konum ise tabii ki kimse için şaşırtıcı değil. Bu nedenle Filistin direniş grupları direnişi işgalin boyunduruğundan kurtulmanın tek yolu olarak görüyor ve herhangi bir müzakereden kaçınmakta ısrar ediyor. Nitekim terör rejim İsrail'in müzakereleri ve anlaşmalara uymadığı aşikardır. Siyonist rejim İsrail son dönemde Filistinlere karşı işlediği cinayetler, Batı'nın bu rejime verdiği desteğin ve bu tür insanlık dışı saldırılara devam etmesi için yeşil ışık yaktığının bir başka emaresidir. Bu konudaki ikinci önemli husus ise Batı Şeria Filistinlerin dinamikliğidir. Son haftalarda ve aylarda Batı Şeria'daki Filistinler Siyonistlere ve Siyonist rejimi siyasetlerine karşı eşi görülmemiş seviyelerde seslerini yükseltmişlerdir. En son olarak Nablus'ta Siyonistlere karşı son operasyonlardan söz etmek mümkün. Filistinlerin bu eylemi ister Gazze şeridindeki Filistin direnişine destek olsun, ister Siyonist rejimin planlarına, işgallerine, baskılarına karşı direnme kapsamında olsun çok önemli ve elbette benzeri görülmemiş, işgal altındakilerin denklemlerini oluşturan ve değiştiren bir etken haline gelmiştir.
Bu konudaki üçüncü önemli nokta ise Siyonist ve Siyonistlerin ortaya koyduğu terördür. Siyonistlerin ve yerleşimcilerin Filistinler tarafından bu kadar şiddetli bir şekilde baskı görmesinin ana nedenlerinden biri Filistin kıyamı ve dinamizminin Siyonistleri aşıladığı korkudur. Siyonistler özellikle de Gazze'deki 11 günlük saldırganlığın yenilgisinden ve İsrail'in en güvenli hapishanelerinden birinden 6 Filistinli mahkumun başarılı bir şekilde kaçmasının ve de Batı Şeria Filistinlilerin bu esirler ile dayanışmasının ardından Filistin direnişini daha iyi fark etmeye başlamasıdır. Şimdi de Filistinler Filistin direnişine katılmak için adımlar atıyorlar. Bu nedenle Siyonistler onlara karşı güvenlik önlemlerini artırıyorlar. Aslında Arap rejimleri için utanç verici konu olan bu husustaki dördüncü nokta ise bazı Arap rejimlerinin Siyonist rejimle normalleşmesi meselesidir. Bu rejimler Siyonist kaynaklara göre işgal altındaki Golan'da 12 bin konut inşa etmeyi planlayan ve bu bağlamda ilişkileri normalleştirmek istisi altında Arap rejimlerini sömürmeye çalışan Siyonist rejimin liderlerini memnuniyetle karşılıyor. Beşinci dikkat çeken nokta ise işgal altındaki topraklardaki ve Siyonist çevrelerdeki iç gelişmelerle ilgilidir. Siyonist rejim İsrail bugünlerde iç saldırganlık ve dış tehditler ve söz laf azandıkları ile kendisini Siyonistlere layık bir kabine olarak göstermek için uğraşıyor. Siyonistler Filistin direnişinin Siyonistlerin saldırganlığına karşı direnme gereğini vurguladığı bir sırada ve direnişi tek çözüm yolu olarak gördüğü sırada kendini ispatlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın büro başkanı İsmail Haniye, Siyonistlere direnme gereğini yineledi ve Nablus'taki son kahramanca Siyonist karşıtı operasyonu övdü ve Filistinler Yüzyılın Anlaşması'nı ve Siyonist rejimin başkenti olarak Kudüs'ün bildirildiği bildirgeyi ayaklar altına alıyor ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'da füzeler, haykırışlar ve direnişlerle bu bildiriyi paramparça ediyor, diyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Azer 1400, Hicri Kameri 15 Cemadülevvel 1443 ve Miladi 20 Aralık 2021 Pazartesi. 1405 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Cemadülevvel 38 yılında bir rivayete göre Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehl-i Beyt İmamlar halkasının dördüncüsü Zeynul Abidin lakaplı Hazreti Ali bin Hüseyin aleyhisselam Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. İmam Seccad aleyhisselam şehitlerin efendisi Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın oğluydu ve zamanının ilim, tevazu, nezaket ve hakla birlikte olmakta üstün idi. İmam Zeynul Abidin aleyhisselamın özelliklerinden biri de gece ibadetleriydi. Allah'a uzun süre secde etmesinden dolayı kendisine çok secde eden anlamına gelen seccad ve ibadet edenlerin ziyneti olan Zeynul Abidin denilmiştir. Bugün Hicri Kameri 15 Cemadülevvel 38 yılında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın vefalı yarenlerinden ve İslam'ın önde gelen cesur askerlerinden Muhammed bin Ebu Bekir, Amr-u As askerleriyle girdiği savaşta şehit düştü. Hazreti Ali Aleyhisselam tarafından Mısır'a hakim olarak atanan Muhammed bin Ebu Bekir bu ülkede çeşitli isyanlarla karşılaştı. Emevi hükümdarı Muaviye ise fırsattan yararlanarak Amr-u As'ı 6000 askerle birlikte Mısır'a gönderdi. Ancak Muhammed bin Ebu Bekir 2000 askerle Amr-u As askerleriyle girdiği savaşta yenildi, sonra tutuklanarak öldürüldü. Bugün Hicri Şemsi 29 Azer 1329'da İranlı ünlü Hatem sanatının üstadı Muhammed Hüseyin Seni Hatem vefat etti. Hicri Şemsi 1262'de İran'ın güneyindeki tarihi Şiraz kentinde dünyaya gelen Sani Hatem, ayrıca hattat idi ve Arapça ve İngilizce çok iyi biliyordu. Üstad Hatem'den geriye kalan eserler İran içinde ve dışındaki müzelerde muhafaza ediliyor. Bugün Hicri Şemsi 29 Azer 1336'da İranlı ünlü müzisyen Üstad Ebul Hasan Sabah vefat etti. Üstad Sabah musiki çocukken babası ve diğer müzik hocalarından öğrendi ve ardından bu daldaki bilgilerini tamamlamaya çalıştı. Üstad Sabah'ın sanatsal bilgileri müzisyenlikle sınırlı olmayıp üstelik müzisyenliğin yanı sıra ressamlık, edebiyat ve çiçek yetiştirmeye büyük ilgi gösterdi. Bugün Hicri Şemsi 29 Azer 1396'da rehberi seçme Hubregan Meclisi'nde İran'ın Şiraz kenti temsilcisi ve bu kentin Cuma imamı Ayetullah Muhittin Hayri Şirazi vefat etti. Ayetullah Şirazi'nin siyasi faaliyetleri İmam Hümeyni'nin Türkiye'ye sürgün edilmesinden sonra başladı. Bugün Hicri Kameri 15 Cemadülevvel 1052'de önde gelen alem Seyyid Ali Han Medeni lakaplı Seyyid Sadreddin Ali bin Ahmet Hüseyin'i Kutsal Medine'de alim ve fadıl bir ailede dünyaya geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınlarına çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sandık gelirse döviz düşer.
Yeni Çağ.
Dövizi bilerek yükseltince iflasın eşiğine geldiler.
Yeni Asya.
Ekonomik endişeler kalp krizi riskini artırıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Dostler 18 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Ekonomi İnsan İçindir" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomi dün yine hareketliydi. Merkez Bankası önceki gün faiz indirimlerini sürdürüp politika faizini 100 bas puan indirip %14'e çekince Amerika doları bir kez daha fırlamıştı. Dün 17 lirayı geçti. Merkez Bankası da müdahale ederek 17 TL'nin altına inmesini sağladı. Fakat müdahale çok da kalıcı olmadı. Avro ise 19 lirayı geçti. Önceki gün 4253 lira olarak açıklanan asgari ücret ile ilgili tartışmalarda devam etti dün. İktidar asgari ücrete yaptığı zammı öne çıkardı. Muhalefet alım gücüne dikkat çekti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Haftalardır bu sütunda yazdığımız üzere Türkiye ekonomik tartışmayı maalesef yanlış yerde durarak yapıyor. Yapısal sorunları ve bunların sebeplerini, çözüm yollarını konuşmuyor. Örneğin enerji, ham madde ve ara mal tedarikinde dışarıya olan bağımlılığı azaltmadıkça ekonomik sorunları çözmenin mümkün olmadığını görmüyor. Örneğin cari açığın en büyük nedeninin enerji ithalatı olduğunu, bu sebeple yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok öne çıkarılması gerektiğini gündemine almıyor. Örneğin ekonominin insan ve toplumdan sınıf ilişkilerinden bağımsız ele alınamayacağını, salt piyasaları, finans merkezlerini, döviz kurunu, faiz oranlarını konuşarak sorunları çözemeyeceğimizi kavramıyor. Yinelemek pahasına vurgulamakta yarar var. Türkiye üretimden koptu, tüketici oldu, sanayileşme hedefini unuttu, milli karakterli ağır sanayi altyapısını önemli ölçüde yitirdi. Karma ekonomiden, planlı ekonomiden, ithal ikamesinden, sanayi ve tarımı planlamaktan vazgeçti. İthalatı öne çıkardı. Neoliberal ekonomi politikalarını benimsedi. Bugün yaşadıklarımız bu yanlış tercihin sonuçları. Şunu da biliyoruz. Asgari ücretteki artış alım gücüne yansımayacak, enflasyon daha da artacak. Alım gücü daha da düşecek. Bu da kaçınılmaz olarak istihdam kaybını artıracak. Yani işsizlik daha da artacak. Türkiye maalesef yabancı sermaye olan yüksek gereksinimi nedeniyle ve çaresizlikten dolayı yabancı sermayenin niteliğini de tartışmıyor. Eğer yabancı sermaye Türkiye'de yatırım yapacaksa, üretim yapacaksa, istihdam yaratacaksa, vergi verecekse, yüksek teknoloji üretecekse buna kimse itiraz etmez. Türkiye'nin bağımsızlığı ve egemenliğine gölge düşürmemek ve yasalara uymak kaydıyla yabancı sermayenin gelmesine karşı çıkan olmaz. Fakat eğer yabancı sermaye gelip paradan para kazanacaksa, borsada vurgun yapacaksa, ev arsa alacaksa bunun Türkiye yararı olmaz. Yani gelen yabancı sermayenin niteliği de önemlidir. Sözün özü Türkiye döviz faiz tartışmasını bırakıp kendi üretim modelini, sanayileşme politikalarını, planlı kalkınma stratejilerini tartışmadıkça dışarıdan gelen parayı denetlemeyip onu üretim ve yatırıma yönlendirmedikçe ekonomik sorunlarını aşamaz.
Kazım Güleç 118 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Millet iyice bunaldı, muhalefet hızlanmalı" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dövizin bir türlü durdurulamayan yükselişine bağlı olarak piyasaların kilitlenmesi ve ticaretin durma noktasına gelmesi ekonomik hayatı görülmemiş bir krize sürükledi. Dövize endeksli olarak mal ve hizmetlere yapılan fahiş zamlar, "Kaybedeceğin ne var? Aldığın bir maaş zaten" diyen yeni Hazine ve Maliye Bakanı, ve onun gibi iktidar sarhoşluğuyla halktan tamamen kopmuş olanlar, çift 3-5-10 maaşla gününü gün edenler dışında herkesi bunaltıyor ve kıvrandırıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yetersiz bir tek maaşla geçinmeye çalışanlar habire artan ekmek fiyatlarına dahi yetişemiyor. Çünkü o maaşların büyük ekseriyeti asgari ücret düzeyinde ve daha da altında. Bunun yanı sıra hiçbir maaşı ve geliri olmayan ve sayıları her gün artan işsizler de var ve bunların içerisinde üniversite mezunları. Türkiye bir kez daha geçim sıkıntısının fena halde bunalttığı, her yola başvurduğu halde çare bulamayan ve geleceğe dair ümidi kalmayan insanların ülkesi haline getirildi. Bu noktaya gelişin arka planında bilhassa tek adam rejimiyle ayyuka çıkan hukuk ve demokrasi ihlallerinin oynadığı kritik ve tahripkar rol şimdiye kadar hep göz ardı edildi. Hürriyet ve hukuk ihlalleri karşısındaki duyarsızlık ekmekten de olmayı netice verdi. Gelinen noktada birçok insan ellerim kırılsaydı da bu iktidara ve başındaki isimlere oy vermeseydim pişmanlığını dile getiriyor. Daha ötesinde ucuz ekmek kuyruğundaki gözü yaşlı amcanın bizi bu hallere düşürenlere hakkımı helal etmiyorum feveranı halkın hissiyatını en çarpıcı şekilde yansıtıyor. Vaziyet bu ve gidişat gelen her yeni günün gideni aratacağı bir tabloyu gösteriyor. Bu sorumsuz, duyarsız ve hukuksuz iktidar iş başında kalmaya devam ettiği müddetçe durumun düzelmeyeceği, tam tersine daha da kötüye gideceği kanaati artık toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından paylaşılıyor. Zamanında halkın yarıdan çoğunun yanıltılmasıyla ülkenin başına musallat edilip işleri bu hale getiren tek adam rejiminin bertaraf edilmesi için muhalefetin çok daha seri ve dinamik hareket etmesi ve sıkı bir güç birliği yaparak erken seçimi zorlaması zaruri.
Mustafa Karaalioğlu 18 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde Cevapsız Sorular Ekonomisi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Düşünün, aşılan her ürkütücü eşik sadece birkaç gün sonra çok kötü ama bari oraya dönebilsek dedirtiyor. Mesela 1 dolar eşittir 10 TL'ye dönebilmek. Şimdi hayal olsa da sadece bir ay önce böyleydi. Hazin olan Türkiye'nin bugünkü durumu hiç hak etmemesi ve çok kolay hamlelerle kendini bu durumdan kurtarabilecek olmasıydı. Pandemiye rağmen böyle olabilirdi ki zaten Türkiye krize çok daha önce girmişti. Pandemili veya pandemisiz her iki durumda kötü yönetimin mazereti yoktur diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekonomi uçmadan, kaçmadan, hamasete mahkum edilmeden, rutin mesaide idare edilseydi bile dolar bugün 5, üzerine bilinmezliklerin maliyeti eklense de en fazla 6 lira olacaktı. Çünkü kur 15 senedir hep bu yolda seyrediyordu. Elimizde neyin ne olacağına dair güçlü bir referans var yani. Ama içeride ve dışarıda zincirleme hatalar ve başarısız girişimler. Hatada ısrar etmek ve son olarak da enflasyonun nedenine dair insanlık tecrübesini reddeden Çin-Türk ekonomi modelini üretmek Türk lirasını daha da değersiz hale getirdi. Dolar önemli çünkü Türkiye dolara ve genel olarak dövize bağımlı bir ülkedir. Yani insanları dolarla maaş almasa da dolarla yaşayan bir ekonomi burası. Özel sektörün ve kamunun büyük bir dış borcu var. Dolarla. Vatandaşlarının tasarruflarının %60'dan fazlası dövizle, dolarla. Vatandaşın sisteme güvenmek yerine yastık altında tuttuğu bütün tasarruf hem altın hem dolarla. Yani Türkiye dolarla kazanmıyor ama daha kötüsü dolarla ödüyor. Kim birkaç hafta önce dolar artarsa artsın biz ihracattan parayı vuracağız hevesine kapıldıysa bu küçük ayrıntıyı unutmuş olmalı. O ayrıntının sadece dış borçlara ilave maliyeti ise birkaç gün önce 2 trilyon TL'yi geçmişti. Son artıştan sonra yeni hesabı yapmayı ise mecal kalmadı. Kur artışı ayrıca TL ile kazananların hayatına nasıl tesir edecek? Zaten patlamış olan enflasyonu kim bilir nerelere taşıyacak? Bir bilinmez mesele daha. Çok değil, 2 sene önce doları 7 lirada tutabilmek için 128 milyar dolar Merkez Bankası rezervini buharlaştıran kötü yönetim şimdi de eldeki son dövizleri bozduruyor. TL'nin başına gelecekler bilerek göstere göstere faiz indirip sonra da TL'yi tutmak için piyasaya döviz vermenin mantığını anlamak öyle zor ki. Niye? Gerçekten niye? Üstelik ilk 4 müdahale işe yaramamışken, bir kez daha denemek niye? Peki, kur bu seviyedeyken, kimsenin faize ve yatırıma bakmayacağı aşikarken, halka elde avuçta ne varsa faize yatırma çağrısı yapmanın mantığı nedir?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Naftali Bennett'in Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti.
Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi
ve Filistin ve Siyonist rejim İsrail'de son gelişmeler.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Korsan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Pazar günü Abu Dhabi Havaalanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed tarafından karşılandı. Bennett, Pazartesi günü de Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile görüştü. Bu ziyaret söz konusu, Siyonist rejim İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında normalleşme anlaşması imzalandıktan sonra Siyonist bir başbakanın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ilk ziyaretti. Bundan önce İsrail'in önceki başbakanı Benjamin Netanyahu 2020 parlamento seçimleri sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne kısa bir ziyaret yapmak istedi. Ancak Ürdün yönetiminin Netanyahu'yu taşıyacak uçağın Ürdün hava sahasından geçtiğini geçmesine karşı çıkması, ayrıca Biden yönetiminin de bu isteğe destek vermemesi ziyaretin iptal olmasına yol açtı.
Bu arada iki tarafın üst düzey yetkilileri korsan İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan iktisadi anlaşmalara Bennett'in yaptığı ziyaretin en önemli getirileri şeklinde göstermeye çalıştı. Ancak İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin de belirttiğine göre ziyaretin en önemli amacı Bennett ve Bin Zayed'in İran dosyasını ele almaktı. Haaretz şöyle yazdı: Tel Aviv Veliaht Prensi'nin kardeşi ve güvenlik danışmanı Şeyh Tahnun Bin Zayed'in geçenlerde Tahran'ı ziyaret etmesinden kaygı duyuyor.
Bundan başka 3 hafta önce de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır Keni, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin ve Dış Politika Danışmanı Enver Karkaş'la görüştü. Geçen haftada Tahnun Bin Zayed Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin ardından İsrail medyası Tel Aviv elebaşlarının Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yakınlaşmasından kaygı duymaya başladıklarını yazdı. Middle East ise Siyonist rejim elebaşları Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında samimi ilişkileri kabul edilemez nitelediklerini belirtti.
Tahran Radyosu. Naftali Bennett'in Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ilişkin bir başka nokta, korsan İsrail'in bu tür diplomatik ziyaretlerle pratikte Arap rejimlerle ilişkileri normalleştirme çalışmasını ileriye dönük hareket olarak görmesidir. Birleşik Arap Emirlikleri de dış politika alanında aktif olduğunu göstermeye ve bu tür görüşmelerle bölgesel konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Öte yandan Bennett'in Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi'nin arifesinde gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi geçen salı günü Riyad'da düzenlendi. Dolayısıyla bazı gözlemciler Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in Siyonist rejim başbakanı Bennett'in Riyad zirvesine katılanlara bir mesaj götürmüş olabileceğini söylüyor. Birleşik Arap Emirlikleri son bir yılda diğer bazı Arap ülkelerinin de İsrail'le normalleşme anlaşması imzalaması için çok... Oh,